Ayrım 13. İn, Sabri Uzun. Sayfa 181. Bölüm 9. Cemaatin hışmına uğrayanlar. Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel'e seks tuzağı. 2002'nin Haziran ayı başlarında Savcı Nuh Mete Yüksel'e kurulan seks tuzağı ile ilgili haberleri gazetelerde okuduğumda kendisini çok samimi duygularla daire başkanlığımıza davet edip 3-4 saat kadar konuşmuştum. Yüksel 1999 yılında Fethullah Gülen hakkında terörle mücadele kanununu ihlalden dava açmıştı. Maalesef 4 dakika 52 saniye süren video kaseti sonuna kadar seyretmediğini, kasetin montaj olduğunu söylemişti. Kişiliğine yapılan saldırıyı izlemek için 4 dakika 52 saniyelik zaman harcamayan bir savcı düşünemezdim. Üstelik her saniyesinde 25 görüntü yerleştirmek suretiyle toplam 7500 görüntünün montajlanması, özellikle o günün teknolojisinde mümkün değildi. Sohbetimizde bu çelişkileri kendilerine de ifade ettim. Polis teşkilatında gerçekten sevilen bu savcımız, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Fethullahçı polislerin kendisine komplo kurduklarını söylemişti. Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu ve Tolga Şardan da ortak haberlerinde komplo diyen çok, kim yaptı diyen yok. Savcı Yüksel'i görevinden eden kaset için Adalet Bakanlığı bile komplo diyor ama ne savcılık ne emniyet olayın bu yönünü soruşturmuyor diye yazmışlardı. Takip eden günlerde söz konusu video kaset Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Görüntülerin gerçek olduğu, montaj olmadığı şeklinde rapor verildi. Aynı kaset bir defa da Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Bu defa görüntüler gerçek değil, montaj yapılmış diye rapor verildi. İsterseniz söz konusu görüntülerin bulunuş öyküsünü birlikte hatırlayalım. 2002 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne mektupla yapılan bir ihbarda Çağdaş Eğitim Vakfı'nın PKK örgütüne yardım sağladığı öne sürülmüştü. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi de ÇEV'de arama yapılmasına karar vermiş, arama kararı Ankara Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Burada ince bir hileyi dikkatinize getirmek istiyorum. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderilen ihbar mektubunda Çağdaş Eğitim Vakfı'nın ÇEV İstanbul'da bulunduğu yazılmamış. Dolayısıyla ÇEV'de arama kararı veren mahkeme ÇEV'in Ankara'da bulunduğunu sanarak karar vermişti. Mahkemenin ihmali vardı ama bu ihmal Ankara polisine duyulan güvenden kaynaklanıyordu. Mahkemenin Ankara polisinin cemaat polisine dönüştüğünden haberi yoktu, olamazdı da. Çağdaş Eğitim Vakfı'nda arama yapan polisler içinde Komiser Bayram Özbek de vardı ve bu komiserin arama yaptığı yerde Savcı Nuh Mete Yüksel'in video görüntüsünün CD'ye yüklenmiş hali bulundu. ÇEV yöneticileri CD'nin Komiser Bayram Özbek tarafından yanında getirilerek vakıfta bulunmuş gibi işlem yapıldığını ve tutanak düzenlendiğini öne sürmüşlerdi. Sonuçta Nuh Mete Yüksel, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki görevinden alındı, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı olarak görevlendirildi. Bir tür cezaya çarptırıldı, mağdur oldu. Amerika'da master programına gitmiş bir başkomiser, İzin için Türkiye'deyken ziyaretime gelmişti. Hiç gündemimizde olmamasına rağmen Savcı Nuh Mete Yüksel'in Telekulak Operasyonu 1999 diye bilinen soruşturma sırasında yaptığı hizmetler gündeme geldi. Daha sonra da savcı ile ilgili kaset konusunu konuştuk. Başkomiser şöyle diyordu. Bir gün 2002, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gitmiştim. 6-7 arkadaş aramızda konuşurken, Savcı Nuh Mete Yüksel'in her olayda polisin önünde gittiğini, görevinde polise destek verdiğini söylediğimde, polis akademisinden bir devre arkadaşım, onun da kendisine göre zaafları var, bırak onu, senin bilmediğin konular var dedi. Ben de, nedir zaafı, söyle herkes bilsin dediğimde, sonra görürsün dedi. Bu sohbetimizden bir hafta sonra Savcı Yüksel'in kaseti yayınlandı. İlgimi çekti. Bu başkomiser kardeşimizin devre arkadaşının kim olduğunu olabileceğini araştırdım. Ahmet Sait Y. olabileceğine kanaat getirdim. Keza Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde ondan başka devre arkadaşı yoktu. Savcı Yüksel'in bana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki Fethullahçılar komplo yaptı sözüyle bu açıklamayı birleştirdiğimde şu sonuca vardım. Savcının cemaat lideri hakkında dava açması onu cemaatin hasmı durumuna getirmişti. Bu sebeple polis görünümlü cemaat mensupları, görev gereği 24 saat birlikte oldukları Yüksel'in özel hayatına ait sırlara erişmişlerdi. Edindikleri bilgilerle savcının arkadaşı ve avukatı olan kişiyi para karşılığı ikna ettiler. O avukatın bürosuna yerleştirdikleri kameralarla özel hayata ait görüntüleri kaydedip cemaatin intikamını aldılar. Böylece savcının Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmasını, cezalandırılmasını sağladılar. Yukarıda adı geçen komiser Bayram Özbek, bu olaylardan sonra hakkında yapılan soruşturmanın ardından önce Artvin'e tayin edildi, sonradan Elazığ'da doğu görevini tamamladı ve daha sonra da İstanbul'a komşu bir ilde çalıştı. Önce mağdur olmasına rağmen sonradan sahiplenilmişti. Tüm bu olayları başlatan, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderilen isimsiz imzasız ihbar mektubudur. Çağdaş Eğitim Vakfı, ÇEV, İstanbul'da yerleşik olmasına rağmen, Ankara Mahkemesi'nin mektubu İstanbul'a göndermek yerine vakıfta arama yapılmasına karar vermesi ve yargı çevresi, yargı yetkisi yönünden İstanbul ili için karar çıkartması hukuksuzluktur. Yargının hukuksuzluğunu araştırma görevi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na aittir. Böyle bir konunun HSYK tarafından araştırıldığını sanmıyorum. Peki Çağdaş Eğitim Vakfı'nın Ankara'da kurulu olup olmadığını polisten sormayan mahkeme görevlileri kimlerdir? Yani olay mahkemenin ihmali mi yoksa mahkeme çevresinde ihbar mektubunu yazan kişilerle işbirliği içinde olan cemaatçi, hakim, savcılar mı var? Onun da kendisine göre zaafları var, bırak onu, senin bilmediğin konular var, sonra görürsün diyen Ahmet Sait Y.'nin asılsız ihbar mektubunun yazılmasında katkısı veya bilgisinin olup olmadığı bugüne kadar öğrenilememiştir. O kasetin bir kopyası medyaya sızdırılmadan önce İstanbul'dan postayla Yüksel'e gönderilmişti. O görüntülerin fotoğraf haline dönüştürülmüş baskıları da Gülen cemaatine yakın olduğu bilinen VH'nın iş yerinin önündeki bekçilere güya bilinmeyen kişiler tarafından bırakılmış, aynı gece başkomiser Maksut K. tarafından Nuh Mete Yüksel'e ulaştırılmıştı. Sonra da o kaset, Çağdaş Eğitim Vakfı'nda yapılan aramada yakalanmış gibi düzmece tutanak düzenlenmiştir. Bu aşk kaseti görüntüsünün çekimi, Nuh Mete Yüksel'in avukatının bürosunda yapılmıştı. Sonradan aldığım duyumlar, o kadını temin edenin de söz konusu avukat olduğu yönündedir. O avukatın eşinden boşandığını, Antalya'ya yerleştiğini, parasız kaldığını, 300 bin ABD doları karşılığında cemaat şakirti polislerle anlaşarak bürosuna 6 adet kamera yerleştirilmesine izin verdiğini ve bizzat kadın temin ederek komployu birlikte kurduklarını duydum. Emniyet teşkilatında kimlere tuzak kuruldu? Cemaatin emniyet teşkilatı mensuplarına da tuzaklar kurduğu biliniyor. Bu konuda basına da birçok haber yansıdı. İsterseniz öncelikle bu kişilerin bir listesini verelim. 1. Emine Arslan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. 2. Sabri Uzun, İstihbarat Dairesi Başkanı. 3. Hanefi Avcı, Eskişehir İl Emniyet Müdürü. 4. Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. 5. Mustafa Gülcü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. 6. Orhan Özdemir, Ankara İl Emniyet Müdürü. 7. Faruk Ünsal, Sakarya İl Emniyet Müdürü. 8. A. İlhan Güler, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü. 9. Mustafa Aral, Kaçakçılık Dairesi Başkanı Şube Müdürü. 10. Murat Nemutlu, Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü. 11. Süleyman Pamuk, Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı. 12. Adil Serdar Saçan, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü. 13. Ömer Burak Aktaş, 3. Sınıf Emniyet Müdürü. Bu müdürlerin ortak özellikleri, Gülen cemaati Şakirt'i olmamalarıdır. Hedef seçilmelerinin sebebi de cemaat Şakirt'i müdürlere makam boşaltmak ve cemaatçilerin kurduğu tuzakların ortaya çıkartılmaması için tedbir almaktır. Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e cemaat tuzağı. Haber Vaktim internet sitesinde Ankara İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında örgüt kurmak, çete oluşturmak, dolandırıcılık, tehdit, görevi suistimal etmek suçlarını işlemiş gibi asılsız bir haber yayınlanmıştı. Orhan Özdemir'in avukatı, ilgili internet sitesine ve basın yayın organlarına şu tekzip metnini gönderdi. Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında yapılan haberin yayından kaldırılması talebidir. Tekzip. Haber Vaktim isimli internet sitesinden alıntıyla yapılan 12.04.2010 tarihinde sitenizde yer alan haberde, bir şahsın asılsız iddialarına dayalı olarak müvekkilim Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında örgüt kurmak ve yöneticilik, çete oluşturmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve görevi suistimal etmek gibi gerçek dışı ifadeler kullanılarak müvekkilimi gerek kişisel, gerekse bulunduğu konum itibariyle kamuoyu nezdinde itibarını sarsan, sanki cürüm işlemiş gibi bir konumda gösteren yayınlar yapılmıştır. Kaldı ki, söz konusu olay sadece şikayetçi şahsın iddialarından ibaret olup, müvekkilim hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Web sitenizde yer alan ve doğruluğu dahi teyit edilmeden yapılan yargısız infaz niteliğindeki haberinizi tekzip ediyor, konuyla ilgili sorumluları kınıyor, konuya ilişkin yasal haklarımızı saklı tutuyoruz. 12.04.2010. Peki Özdemir'e neden tuzak kurulmuştu? Şimdi yazacaklarımı herhangi bir görevliyle görüşmek suretiyle değil, dolaylı yollardan öğrendim ama doğruluklarına inancım tamdır. Orhan Özdemir Ankara İl Emniyet Müdürü iken Ankara Çankaya ilçesi Aşağı Ayrancı Mahallesi Paris Caddesi'nde bulunan Uğur Mumcu Vakfı'na böcek denilen dinleme veya görüntü kaydetme cihazı yerleştirmek için bir polis ekibi gitti ve bu ekip deşifre oldu. Deşifre olmak demek, gizli görevli polisin görevini yapamadan, çevrede bulunan kişiler tarafından görülmesi, olay yerinden uzaklaşmak suretiyle kaçmasıdır. Uğur Mumcu Vakfı'na böcek yerleştirmeye giden istihbarat polisi ve bu gizli görevde kullandıkları Kangoo kamyonet tarzı otomobil, şüpheli davranışlarından dolayı çevrede bulunanların dikkatini çekmişti. Kangoo kamyonet tipi araçların içinde gizlenmiş olan polisler, görünmeden hedef şahsı gözetlerler, izlerler. Bu işlem için hiçbir makamdan izin almaya gerek yoktur. Çünkü sokakta, halka açık ortamlarda, özel hayatın gizliliğine zarar vermeden yapılan bir görevdir. Ancak gözetleme aracının içine A15 veya A25 adı verilen cihazları yerleştirip, özel hayatın gizliliğine zarar veren dinleme yapılırsa, devlet çeteleşmiş demektir. Devletin arabası, polisi ve cihazları bir çetenin cemaatin eline geçmiş, cemaat emri doğrultusunda kullanılıyor demektir. Örneğin Uğur Mumcu Vakfı'na bir verici cihaz yerleştirilmişse, o vericinin yaydığı RF, radyo frekans görüntüleri ve sesleri, gözetleme aracının içine yerleştirilmiş bir RF alıcı cihaz tarafından alınır ve otomatik şekilde kaydedilir. Ayrıca gözetleme aracının içine bir IMSI Catcher cihazı yerleştirilir. Bu cihaz hem cep telefonu dinlemesi yapabilir hem de o cep telefonunun bulunduğu apartman, kat veya odayı tespit etmeye yarar. 20 adet telefon numarasının bu cihaza yüklenip dinleme aleti olarak kullanılmasıyla hedef binada bulunan 20 adet hedef telefon otomatik olarak dinlenebilir. Eğer gözetleme aracı IMSI Catcher cihazı yerleştirilmek suretiyle bir dinleme üssü gibi kullanılırsa araçta ayrıca görevli bir polisin beklemesine gerek yoktur. Cihaz aldığı sesi otomatik olarak kaydeder. O tarihte 2009, Muharrem Durmaz İl Emniyet Müdür Yardımcısı, sonradan Muş İl Emniyet Müdürü, Hami Güney İstihbarat Şube Müdürü, sonradan İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Zeki Güven İstihbarat Şube Müdür Yardımcısıydı. Orhan Özdemir, Uğur Mumcu Vakfı çevresinde görülen gözetleme aracının hangi kuruma veya hangi şubeye ait olduğunu tespit etme görevini Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Durmaz'a vermişti. Duyduğuma göre Durmaz, Emniyet Müdürü Özdemir'e "Bana niye soruyorsunuz? O ekibe görev veren şube müdürüne sorun." demek suretiyle o tarihteki İstihbarat Şube Müdürü Hami Güney'i işaret etmişti. Daha sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edilen Zeki Çatalkaya, Muharrem Durmaz'ı istihbarat şubesinden sorumlu müdür yardımcılığı görevinden alıp, trafik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı görevine getirdi. İstihbarat şubesinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı vekilliğine Hami Güney, istihbarat şube müdürlüğü görevine de Zeki Güven getirilmişti. Emin Arslan'ın adı dosyaya nasıl girdi? Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, KOM, Şube Müdürleri Mustafa Aral ve Murat Nemutlu, 16 Eylül 2009 günü İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadeye çağrılmışlardı. O gün aynı zamanda Kadir Gecesi'ydi. Toplu kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla sevk edildikleri mahkemede hakim Faik Saban, suçun oluşmadığı gerekçesiyle şüphelileri serbest bıraktı. Savcının yaptığı itiraz üzerine 25 Eylül 2009 günü tutuklandılar. Sözde eroin yapımında kullanılan 2 ton asit amfetamin yakalanmıştı. İddianamede bu suç çetesinin başı olarak da polis muhbirliği yapmış Habib Kanat gösterilmişti. Emin Arslan, Hanefi Avcı ve ben, 1978 yılından beri istihbarat hizmetlerinde birlikte çalışmıştık. Birbirimizi çok yakından tanıyor ve güveniyorduk. Bu güvenin sonucu olarak o tarihte Eskişehir İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, "Ben yaparım, o yapmaz" diye açıklama yapmak suretiyle Arslan'ın kaçakçılık yapmadığını ve yapamayacağını bir gazeteye açıkladı. İlk duruşma 27-28 Mayıs 2010 tarihinde 8,5 ay sonra yapıldı. Avcı İstanbul 9. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanı Ahmet Pek ile yaptığı konuşmayı şöyle anlattı. Operasyonu yöneten Ahmet Pek bana, Emin abi masum, bizim gönderdiğimiz dosyada adı yoktu, savcılıkta eklenmiş dedi. Açığımı yakalamak için telefonlarım da dinleniyor. Anlaşıldı ki soruşturmayı yürüten KOM dairesi, hazırladıkları soruşturma dosyasına Emin Arslan'ın adını hiç yazmamıştı. O dosyaya Emin Arslan'ın adı savcı Mehmet Berk tarafından eklenmişti. Duruşma sırasında ifade verenlerden çete lideri diye gösterilen Habib Kanat, savcı Mehmet Berk bana Emin Arslan aleyhine iki satır ifade ver, elini kolunu salla git dedi. Ben Emin Arslan aleyhine yalan ifade vermediğim için tutukluyum dedi. Bu operasyon Emin Arslan'ın Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınması için başlatılmış, AK Parti hükümetini kuşatma operasyonunun bir parçasıydı. Sadece adli yargılama maskesi giydirilmişti. Bu kuşatmanın ana aktörü de savcı Mehmet Berk gibi görünüyordu. 28 Mayıs 2010 günü yapılan duruşmayı izlerken hıçkırıklara boğuldum. Beni dışarı çıkarttılar. Dayanmak, katil olmamak elde değildi. İlk gözaltına alındıkları günlerde bir gazetede çıkan haberde şube müdürü Mustafa Aral, tutuklulardan Habib Kanat'ın oğlundan 1 milyon lira değerinde pırlanta yüzük hediye almış diye yazılmıştı. Mustafa Aral'ı tanımadığım için şüphe duymuştum. Duruşma sırasında söz alan Aral'ın avukatı, gazetelere 1 milyon lira değerinde pırlanta diye haber yaptırılan yüzüğün, Kuyumcular Odası'nın internet sitesinden aldığı fiyatını sundu ve 25 lira değerinde olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, bizim elimizdeki dosyada yüzük konusu yazılı değil diye cevap verdi. Dikkatinize sunuyorum, bir emniyet müdürünün 1 milyon lira değerinde hediye aldığı gazeteye servis ediliyor, haber yaptırılıyor, oysa o yüzük, gümüş ve değeri 25 lira. Mahkeme başkanının dosyada yüzük konusu yok sözü üzerine Mustafa Aral, gözleri dolu vaziyette kürsüye doğru yürüdü. İşte efendim yüzük bu, işte efendim yüzük bu. Buyurun alın, dosyaya ekleyin dedi. O yüzük dosyaya eklenmedi. 1 milyon liralık pırlanta hediye aldı şeklindeki yalan haber de düzeltilmedi. Aral itibarsızlaştırıldı. KOM daire başkanı, bizim gönderdiğimiz dosyada Emin Arslan'ın adı yoktu, savcılıkta eklenmiş demişti. Duruşma tutanağına yazıldı. Eroin yapımında kullanılan 2 ton asit amfetamin yakalandı dedikleri suç delili mahkeme tarafından tahlil ettirildi. Öğrendiğime göre bu malzeme damıtılırsa 550 gram asit amfetamin elde edilebilir. Habib Kanat'ın savcı Mehmet Berk bana Emin Arslan aleyhine ifade ver, elini kolunu sallayarak git dedi şeklindeki ifadesi de duruşma tutanağına yazıldı. Peki savcı Mehmet Berk hakkında soruşturma yapmakla görevli Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bugüne kadar ne yaptı? Bildiğime göre hiçbir şey. Yukarıda açıkladığım duruşma tutanakları bende savcının cemaat şakirdi olabileceğine ilişkin ciddi kanaat oluşturdu. Ancak cemaat kendisine hedef seçtiği kişileri, Emin Arslan, Cemal Temizöz gibi kendi asli imamları aracılığıyla değil, çakma, çenç, dönme dedikleri, kendilerine sonradan katılma adamlar, savcılar, hakimler, müdürler aracılığıyla bertaraf etmekteydi. 13. ayrımın sonu, sayfa 194.